Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program takdimciniz Sami Türkkan ve stüdyomuzda kıymetli konuğumuz Hüseyin Kayapınar hocamız var yine. Sizlerin sormuş olduğu soruları kıymetli hocamıza soracağız ve onun kıymetli cevaplarını sizlerle de buluşturmuş olacağız efendim. 0537 734 48 48, 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızı hatırlatmış olalım programımızın başında. Bu numaradan bizlere sorularınızı sorabilir. Bizler de hocamıza sizlerin sorularını sorar, cevaplarını sizlere iletmiş oluruz efendim diyelim ve programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam isterseniz ilk soruyla başlayalım. Dinleyicilerimizden birisi şöyle sormuşlar hocam. Namazda Zamm-ı Sure'yi okumayı unutan kişinin namazının durumu ne olur?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Zaman zaman programlarımızda söyleriz. Namazda yaptığımız hareketlerden bir kısmı farzdır, bir kısmı vaciptir, bir kısmı da sünnettir yaptıklarımız. Tabii yapmamamız gerekenler var, onlardan da haram olanlar var, mekruh olanlar var. Şimdi namazda Zamm-ı Sure okumak ve Fatiha okumak Hanefi mezhebine göre vaciptir. Kıraat farzdır. Yani okumak, Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okumak farzdır. Ama özellikle Fatiha okumak vaciptir. Ayrıca farz namazların ilk iki rekatında o Fatiha'ya ilaveten bir sure veya birkaç ayet okumak da vaciptir. Yani Zamm-ı Sure dediğim şey vaciptir. Bir kimse namazdaki bir farzı terk ederse onun namazı olmaz. İster unutarak terk etmiş olsun, ister bile bile terk etmiş olsun, onun namazı olmaz. Ha, unutarak farzı geciktirirse, tehir ederse, ha o olur ama sevbi secdesi gerekir. Vaciplere gelince, eğer kasıtlı olarak vacip olan bir şeyi terk ederse, mesela Zamm-ı Sure okumazsa, Fatiha okumazsa, bile bile, o zaman bunun namazı tekrar kılması vacip oluyor. Ama unutarak terk ederse, unutarak Zamm-ı Sure'yi, o zaman hatırına geldiğinde, sonradan hatırına geldiğinde sevi secdesi yapar ve namazı tamam olur. Ha şimdi şu da olabilir, yani bunu da şey yapanlar var. Diyelim ki ilk iki rekatta sure okuyacaktık ya, unuttuk. Son iki rekatta bunu okuyabiliriz ama onun da yerini geciktirdiğimiz için sevi secdesi yapmamız gerekir. Yani her halükarda demek ki farz namazların ilk iki rekatında, sünnetlerin her rekatında sureyi okumayı unutmak sevi secdesini gerektirir. Peki sevi secdesi nasıl yapılır? Onu da madem anlatalım. Ettahiyyatı okunduktan sonra son oturuşta. Okunduktan sonra eğer cemaat halinde kılınıyorsa imam sağa selam verir ve sonra iki defa secde yapar, tekrar oturur, ettahiyyatü salli barik okuyarak namazı tamamlarlar. Ama kişi tek başına namaz kılıyorsa, sevi secdesi yapacaksa, ettahiyyatü okur, sağa ve sola selam verir ve arkasından da tekrar oturur, ettahiyyatü salli barik ve dualar okuyarak namazını tamamlar.
Hocam, imama uyan cemaat hangi kıraatleri yapar?
Şimdi imama uyan cemaat hangi kıraatı yapar? Bir defa Hanefi mezhebine göre okumaz. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okumaz. Peki ne yapar? Sübhaneke'yi okur. Başta Sübhaneke'yi okur. Tekbirleri alır. Tabii tekbirlerde, rükuda olsun, secdede olsun, yani Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala, onları okur. Bir de oturuşlarda ettahiyyatı okur. Oturuşlarda. Fatiha okumaz. Sure de okumaz. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bu konuyla ilgili hadisleri var çok. Bu hadislerden birinde Fatiha'sız namaz olmaz buyurulur. Fatiha'sız namaz olmaz. Ve bundan dolayı da bazı mezheplerde namazda Fatiha okumak farzdır. Mesela Şafii mezhebinde farzdır. Önceki soruda Hanefi mezhebinde vaciptir demiştik. Farzdır. Peki niye farzdır? Çünkü Peygamberimiz öyle buyurmuş. Fatiha'sız namaz olmaz. Peki Hanefiler bu hadisi duymadılar mı? Duydular elbette. Biliyorlar. Ama peygamberimizin bir hadisi daha var. İmamın okuması cemaatin okumasıdır. Kıraatul imami kıraatul mü'tem. Yani imamın okuması cemaatin, ona uyanın da okuması sayılır. Yani Hanefiler diyorlar ki evet, Fatiha'sız namaz olmaz. Ama cemaatte kılındığı zaman imam okuduğunda Fatiha'yı cemaatte okumuş sayılır. Dolayısıyla o peygamberimizin o hadisine de uyulmuş olur. Bir de şunu söyler Hanefiler. Malum bizim kaynaklarımız, yani şer'i kaynaklarımız, dinimizin esaslarını bize öğreten kaynaklar başta Kur'an, sonra sünnettir. Şimdi bu Kur'an ve sünnetlerle ilgili metinler kat'iyet ve zanniyet bakımından ayrılırlar. Bir subutu kat'i olma veya zanni olma var. Subutu demek varlığı demek. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin subutu kat'idir. Yani herhangi bir şüphe yoktur. Allah'tan gelmiştir. Geldiği gibidir. Dolayısıyla biz ona %100 uymak zorundayız. Ha, ama eğer o ayetler içerisinde mecaz ifadeleri varsa, başka manaya gelme ihtimali varsa o ayetteki sözün, o değerlendirilir ayrı. İkincisi sünnet dedik. Peygamberimizin sünneti de 3 çeşittir. Hanefilerin kabulü. Bir ahad sünnet vardır. Bir meşhur vardır. Bir de mütevatir vardır. Ama diğer ulema iki ayırır. Ahad ve mütevatir. Mütevatir demek, peygamberimizden bize kadar yalan söyleme ihtimali olmayan büyük kitlelerin nesilden nesile aktardıkları söz, sünnete mütevatir sünnet diyoruz. Ve mütevatir sünnetin hükmü Kur'an-ı Kerim ayeti gibidir. Nasıl ki biz Kur'an-ı Kerim'in emredileni yapmak bizim farz olursa, yasaklananı yapmamak haram olursa, yapmak haram olursa, mütevatir sünnetle emredileni yapmak farz, yasaklananı yapmamak, yapmak haramdır. Ha, bir de mütevatir olmayan, yani o hadisi nakleden, sünneti nakleden kişiler büyük çoğunluk değil. İçer kişi, beşer kişi, ikişer kişi, birer kişi filan nesilden nesile. Bunlara ahad deniyor genelde. Ama Hanefiler bir de diyorlar ki ashab döneminde rivayet edenin sayısı 1-2-3 tane. Ama sonra büyük kitlelere dönüşüyor. Ona da meşhur diyorlar. Şimdi diyor ki Hanefiler, ahad yolla sabit olan sünnetleri biz yaparız ama onlara farz demeyiz. Niye? Çünkü onların sübutu, yani Peygamber Efendimiz'den bize gelişi %100 olmayabilir, %90 olabilir, %80 olabilir, neyse. Yani şimdi bu Fatiha'yı okumadan namaz olmaz hadisini ahad olduğu için, ha evet Fatiha okunması lazım ama biz ona farz demiyoruz da vacip diyoruz. Ki vacip de farza yakın bir güçlü bir şeydir. Yapılması gereken harekettir. Yani özetleyelim, tekrar biraz uzattık. İmama uyan bir kimse Hanefi mezhebinden ise Kur'an-ı Kerim okumaz namazda. Ne yapar? Tesbihatı yapar. Sübhaneke okur. Ettahiyyatü salli barik ve dua okur. Ama diğer mezheplerde farklılar var. Mesela Şafii mezhebinde Fatiha'yı okuması lazım. Cemaatin de okuması lazım imamın yanı sıra. Evet.
Eyvallah hocam. Hocam nisap miktarı neye göre belirlenir diye bir sorum
var. Şimdi bunlar peygamberimizin hadisiyle, sünnetiyle sabittir. Yani Kur'an-ı Kerim'de yok böyle bir şey. Yani o nisabı belirten şeyler yok ha. Peki bu miktarlar neye göre? Nedir şimdi? Altın, gümüş, hayvanlarda da sayı ve yaş. Hayvanlarda bu. Bu toprak mahsulleri biraz ayrı. Şimdi bizim uruz dediğimiz taşınır mallar, ticaret malları. Altın, gümüş ve parayı Peygamber Efendimiz o zaman kendi döneminde kullanılan iki çeşit para var. Bunlardan birisi altın para, birisi gümüş para. Altın paraya dinar deniyor, gümüş paraya dirhem deniyor. Ve nisap miktarında altın para için Peygamber Efendimiz 20 dinar demiş. Veya 20 miskal demiş. Miskal ağırlık. Ve 20 miskalın bugünkü karşılığı 80.18 gram Diyanet'in tespiti. 85 gram diyen de var. Ha, gümüşten de 200 dirhem. Yani 560 gram bugünkü aşağı yukarı. ağırlık. Yani bunu Peygamberimiz tespit etmiş. Yani demiş ki altının nisabı 80 şey 20 miskal altın. Efendim şeyin nisabı, gümüşün nisabı 200 dirhem gümüş demiş. Ve ticaret malı da bunlara göre ayarlanıyor. Yani ticaret elindeki ticaret malının değeri 80 gram altın değerine ulaşıyorsa veya 200 dirhem gümüş değerine ulaşıyorsa o nisaba ulaşmış demektir. Ancak o dönemlerde 20 miskal altının alım gücüyle 200 dirhem gümüşün alım gücü aynı aşağı yukarı. Pek fark yok. O yüzden isterse onu esas alır, ticaret sahibiyle uğraşan altını esas alır, isterse gümüşe esas alır demişler. Ama zamanla gümüş değer kaybediyor. Ve artık gümüşün zenginlik ölçüsü olmaktan neredeyse çıkıyor. Onun için günümüzde diyoruz ki paranın, altının ve ticaret malının nisabı 86 18 gram altına değerine eşit olursa o nisaba ulaşmıştır. Ha, hayvanları gene kendisi tespit ediyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki 40 koyunda bir koyun diyor veya keçide. 5 devede bir koyun diyor. Efendim veyahut da 30 sığırda bir sığır diyor. Onu da Resulullah Efendimiz tespit etmiş. O yani biz bunları değiştiremiyoruz bu sayıları. Hı hı. Toprak mahsullerinde de buyurmuş ki eğer o arazi yağmur suyuyla sulanıp ürün veriyorsa elde edilen ürünün onda biri zekat olarak ona öşür deriz verilecek. Eğer kişi kendisi güç harcayarak masraf ederek suluyorsa mesela kuyudan su çekerek veya ta uzaklardan kanal açarak veya para ödeyerek suluyorsa o zaman elde edilen ürünün 20'de biri diye bu Peygamberimizin sünnetiyle sabittir. Yani insanlar kendi kafalarında nisap ayarlayamazlar. Çünkü nas dediğimiz Kur'an-ı Kerim ayetinde veya Peygamberimizin sünnetinde miktar olarak belirtilen şeyler kesindir. O değiştirilemez.
Eyvallah hocam. Hocam yine zekatla ilgili bir sorumuz var. Zekat vaktinden önce verilebilir mi?
Zekat vaktinden önce deyince sene dolmadan verilebilir. Ama elindeki varlık, mal nisaba ulaşmadan önce verilemez. Mesela diyelim ki senin şu anda elinde nisap miktarı paran, altının, malın yok. Hı hı. Ama 3-5 bin lira paran var. Diyorsun ki ya ben bunu şimdi zekat niyetiyle vereyim. İleride zengin olduğumda o vereceğim zekattan düşerim. Olmaz. O zaman verdiğin o 3-5 bin lira para şimdi verdiğin sadaka olur. Zekat olmaz. Ama senin malın miktarı nisaba ulaşmış. Ama henüz üzerinden bir sene geçmemiş olsa da o takdirde onun zekatını verebilirsin. Mesela şöyle diyelim. Bugün ki tarih itibariyle nisaba malik malım var. 3 ay sonra eline para geçti. O malın zekatını verebilirsin. Ama mecbur değilsin. Ne zaman mecbursun vermeye? O bugün itibariyle nisaba malik malın var ya. Onun üzerinden 355 gün geçince zekat vermen farz oluyor. Ama daha önce de verebiliyorsun. Peki 355 gün geçti. Aynı gün vermek zorunda mıyım? Veya aynı hafta? Hayır, o da mecbur değilsin. Daha sonraki zamanlarda da verebilirsin. Onu bizim bu usulü fıkıhta buna kudret-i müyessire deniyor. Yani kolaylaştırıcı, kolaylaştıran güç. Yani sen o zekatı anında vermek zorunda değilsin. Daha sonra da verebilirsin.
Eyvallah hocam. Hocam seferiyken namazların sünneti kılınmalı mı?
Şart değildir. Şart değildir. Yalnız bizim kaynaklarımızda şöyle ifade edilir. Eğer vakti müsaitse, zamanı varsa kılmalı, kılsın. Kılmalı değil de kılsın. Ama vakti müsait değilse, acele ise, yolda devam ediyorsa kılması şart değildir. Ancak tabii farzlar yarım kılınıyor ya, 4 rekat farzlar. Ashabtan bazılar ki Abdullah İbni Ömer yanlış hatırlamıyorsa veya yani o Abdullah'lardan birisi ama diyor ki ben Cenab-ı Hakk'ın farz kıldığı namazı yarım kılarken sünnet kılmayı kendime uygun düşüremem diyor. Yani seferi olan kişinin sünnetleri kılma zorunluluğu yoktur. Kılmasa aslında hiçbir sünneti tabii zorunluluk olarak öyledir ama seferi olmayanların sünnet kılmaları kuvvetle tavsiye edilen özellikle müekket sünnetleri tavsiye edilen sünnetlerdir ama seferlikte böyle bir şey yoktur.
Eyvallah hocam. Peki kişi memlekete gittiğinde seferi sayılır mı?
Memleketteki bağına göre değişir. Yani mesela diyelim ki bir kişi okumak için, memuriyet için memleketini terk etmiş. Hı hı. Ama onun kafasında hep şu var. Okuma bittiği zaman memleketime döneceğim. Memuriyette emekli olduğum zaman memleketime döneceğim. Hep bu var. Niyeti öyle. Onun memleketi, onun için vatanı aslidir. Hı. Yani vatan diyoruz da üç çeşit vatan var. Vatanı asli, vatanı ikamet, vatanı sükna. Vatanı asli nedir? Kişinin doğduğu, yerleştiği ve ömrünü orada tamamlamaya niyet ettiği yer.
Kendine ait hissettiği yer.
Kendine aslında ait hissettiği yer ama orada önünde sonunda oraya varacağını düşünüyor. Hı hı. Mesela diyelim ki biz İstanbul'da bugün halkın %90'ı dışarıdan gelmiş. Evet. Kime, nereye sorarsan nerelisin? Trabzonlu, nerelisin? Sivaslı, nerelisin? Konyalı. Adam böyle diyor ama 30 senedir, 40 senedir İstanbul'da. 50 senedir İstanbul'da. Ha, köken ora. Şimdi bunlardan bir kısmı İstanbul'a gelip yerleşmiş. Bir daha memlekete yerleşme niyetiyle gitmiyor. Anayı babayı, hısım akrabayı ziyarete gidiyor. Artık o memleketi bunun vatanı asli yoksul olmaktan çıkmış. Ve bunun vatanı aslisi İstanbul olmuş. Bu durumda olan kişi memleketine gittiği zaman seferidir. 15 günden az kalırsa. Çünkü 15 gün veya daha fazla kalacaksa ona vatanı ikamet diyoruz. Yani orada seferi hükmündedir. Ama eğer geçici olarak İstanbul'a gelmişse, geçici olarak, yani ben işte memuriyetim bittiği zaman memleketime döneceğim, bu niyetle gelmişse ve gerçekten de kafasında o varsa, memleketine gittiği zaman onun vatanı aslisidir, tam kılar. O zaman İstanbul onun için vatanı ikamet olur. Geçici vatan olur ya. Yani. Tabii 15 günde fazla burada kaldığı için de burada da tam kılar. Bir de şu ilave ediliyor günümüzde. Eğer memleketinde, yani terk ettiği memleketinde kendisinin anadan babadan kalma bir evi varsa, orası onun hala asli vatan olmaya devam eder. O evinin olduğu yere gittiği zaman da tam kılar şeklinde zamanımızda şey var, görüş var.
Hocam burada peki şu benim aklıma geldi. Kişi İstanbul'da yaşıyor. Misal verelim. İstanbul'da yaşıyor ve memleketine gitmeyi sürekli düşünüyor. Hayat, işte buradaki işleri bittikten sonra memleketine gitmeyi düşünüyor. İstanbul'a 15 günden az bir süreyle geldi diyelim. Burada o zaman
misafir.
İstanbul'da misafir oluyor, seferi kılması.
Mesela yani Şimdi İstanbul'a okumaya geliyor çocuk. Hı hı. 4 sene burada okuyacak, 5 sene okuyacak üniversitede. İstanbul'a geldi, burada 15 gün daha fazla kalacaksa tam kılar. Ama 3 gün sonra, 5 gün sonra memleketine gidecek tekrar. O zaman misafirdir.
Hocam seferi olan birisi seferi olmayana imamlık yapabilir mi?
Şimdi yapabilir. Ama bunun biraz uygulamasına dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunun şöyle anlatalım. Hanefi mezhebine göre seferi olan kişinin 4 rekatlı namazları 2 rekat kılması gerekir. Yani seferi olan için 4 rekatlı farzlar 2 rekattır. Dolayısıyla 2 rekatta selam vermesi, buna azimet diyoruz biz. Azimet. Bir kimse seferi iken öğle namazını 4 rekat kılarsa eğer, ilk 2 rekatı farz olur. Sonraki 2 rekatı nafile olur. Niye? Çünkü onun borcu 2 rekat kılmaktı. 2 rekat kılmaktı. Ve 4 rekat kılması da mekruh olur. Hmm. Bir kimse tek başına. Şimdi imam. Adam imam olmuş. Bir yere gitmiş. Orada başkası yok. Onu imam olarak şey yapmışlar. Diyecek ki bu. Kardeşim ben misafirim. Siz namazınızı tamamlayın. Tabi burada arkadaki cemaatin namazı nasıl tamamlayacağını bilmesi lazım. Onun için de imam olan kişi bunu öğretmeli. Demeli ki bak ben 2 rekatta selam vereceğim. Siz selam vermeyin. Kalkın 2 rekat daha kılın diyecek. Şimdi eğer imam 2 rekat kıldıktan sonra cemaat selam verip cemaat selam vermeden devam edip 2 rekat daha kılarsa bu caizdir. Peki sonraki iki rekatı nasıl kılar bu kişi? Okumadan, kıraatsız kılar. Hı. Yani nasıl imamın arkasında okumuyorsa, o son iki rekatı da okumadan, yani Fatiha okuyacak kadar durur ayakta, sonra rükûa eğilir. Üçüncü rekatta. Dördüncü rekatta aynı şekilde Fatiha okuyacak kadar durur, rükûa eğilir. Peki, eğer imam iki rekatı selam vermez de dört rekat kılarsa ve cemaat, ona uyan cemaat, seferi olmayan cemaat da dört rekat kılarsa, o cemaatin namazı olmaz hanefimiz. Niye olmaz? Çünkü imamın kıldığı, seferi olan imamın kıldığı son iki rekat nafiledir. Ama cemaatin kıldığı son iki rekat farzdır. Ve farz kılan birisinin Hanefi mezhebinde nafile kılana uyması caiz değildir. Yani böyle niye tek tek söylüyorum Hanefi mezhebinde, Hanefi mezhebinde diye. Bizim ülkemizde büyük oranda Şafii de var. Şafii de böyle değil. Şafii mezhebinde imam dört kılarsa cemaat da dört kılar. Efendim mukim olan cemaat da dört kılabilir, imam dört kılabilir. Onlarda bir problem yok ama Hanefi ne? Çünkü o Şafii mezhebine göre farz kılan birisi nafile namaz kılana uyabilir imama. Ama Hanefi mezhebinde uyamaz. Onun için imam iki rekatta bir selam vermesi lazım. Ve kendisine uyan cemaatin de kalkıp iki rekatı daha kıraatsız tamamlaması lazım.
Olay tam tersi olursa peki hocam?
Yani... Olay tam tersi olursa, yani imam mukimse, hı hı, ve misafir olan birisi imama uyarsa, imam ne kadar kılarsa o da o kadar kılar. Yani aynen, dört rekat kılar.
Burada mekruhluk durumu
yok. Olmaz. Olmaz. O imama uyacak zaten.
Eyvallah hocam.
Çünkü, ama öncekinde imam iki rekattan sonra selam verdi ya. Hı-hı. Artık uyacağı imam kalmadı. Ama burada imam dört rekat devam ettiği için imama uyacak.
Eyvallah hocam. Hocam, kredi kartıyla taksitli altın alım ve satımı caiz mi?
Şimdi altınların, paraların değişiminde, alınması satılmasında diğerleri mallardan farklı iki durum var. Bunlardan bir, peşin olması lazım. Yani her iki bedelin de peşin olması lazım. İkincisi de o akit meclisinde, yani alım satım yapılan mecliste her iki bedelin el değiştirmesi lazım. Mesela diyelim ki ben sana bir motosiklet sattım. Peşin de olabilir, vadeli de olabilir. Şimdi motosikleti sana teslim ederim, bir ay sonra parayı ödeyebilirsin. Üç gün sonra ödeyebilirsin, bunlar hiç sakınca yok. Ama ben sana altın satmışsam, ister parayla satmış olayım bunu, ister altın karşılığı satmış olayım, aynı mecliste altının da paranın da el değiştirmesi lazım. Yani demek ki bu iki şart var. Altının, gümüşün ve paranın ister kendi cinsiyle, ister farklı cinslerle değiştirilecekse buna sarf deriz. Ve sarfta bedellerin peşin olması lazım. Ve bir de aynı mecliste el değiştirmesi lazım. Yani altın satıcısının altını verecek ve karşıdaki satın alana parasını ödeyecek. Ha şimdi kredi kartıyla taksit. İster kredi kartı olsun ister olmasın, taksitle altın satışı caiz değildir. Hı. Niye? Çünkü demek ki söylediğim şarta uymuyor. Dolayısıyla o olmaz. Ancak şu olabilir belki. Hani bu mobil bankacılık veya internet bankacılığı yoluyla bankada altın varsa, bankadan sen altın satın alıp anında parayı sen onlara ödeyip online olarak veya anında onların, yani satıcının, bankanın, katılım bankaları bunu yapıyor daha çok, senin hesabına altını geçerse bu olabilir ama vadeli ve taksitli altın satışı caiz değildir.
Eyvallah. Ama taksitsiz peşin olarak kredi kartından altın alıp satmada
aynı anda onun hesabına geçiyorsa para,
problem yok. Eyvallah hocam. Hocam, ikindi namazından sonra kaza namazı kılınabilir mi?
Kılınabilir. Şimdi bakın, kaza namazı üç vakitte kılınamaz. Bir, sabahleyin güneş doğarken, ki ona kerahat vakti diyoruz. Ki onun süresi de güneş doğmaya başlamış aşağı yukarı 40-45 dakika sonrasına kadar. İkincisi, öğle vakti tam güneş tepedeyken, ki o da takriben öğle namazının başlamasından 15-20 dakika öncesine kadar. Üçüncüsü de güneş batarken. Yani o da güneşin batmasından 40-45 dakika öncesinden itibaren bu vakitlere kerahat vakti denir. Bu vakitlerde Namaz kılınmaz. İster kaza olsun, ister nafile olsun namaz kılınmaz. Ancak o günün ikindi namazı kılınabilir. Daha önceden başlanmamışsa, güneş batmadan başlanmışsa. Kaza namazı o vakitlerde kılınamaz. Onun dışında istediğin zaman kılabilirsin.
Eyvallah hocam. Uzun yolculuklarda namaz vakitlerini nasıl ayarlamalıyız hocam?
Şimdi uzun yolculuk deyince burada birkaç çeşit vasıta akla gelebilir. Otobüsle mi gidiyoruz, otomobille mi gidiyoruz, trenle mi gidiyoruz, uçakla mı gidiyoruz? Yani kara taşıtlarıyla gidildiği zaman sorun yok. Yani buradan Erzurum'a gidiyorsun uzun yolculuk. Veya diyelim ki karayoluyla Avrupa'ya gidiyorsun uzun yolculuk. Orada zaten sen gidiyorsun bulunduğun yerde vakte bakarsın. Öğle namazı vakti girdi bir tahmin yaparsın. Tabii zamanımızda şimdi bazı imsakiyeler veya zaman ayarlı şeyler var. O telefonlar, saatler vesaire. Öyle bir imkan varsa ondan yararlanırsın. Ama öyle bir imkanın yoksa o takdirde güneşin durumuna göre şu anda güneş tepeye yaklaştı. Tepeyi geçti. Öğle namazının vakti girdi demek. Sonra devam ediyorsun. Benim gölgem efendim o cism, gölgemin en alt en düşük seviyesinden sonra boyumun bir katı oldu. Boyum kadar oldu. Öyle ikindi namazının vakti girmiş demek ki. Bu şekilde kılarsın. Zaten güneşin batıp batmadığını anlarsın. Kılarsın. Asıl bu sorun şey de olabilir. Uçakta olabilir. Çünkü uçakta güneş batmıyor genelde. O zaman sen üzerinden geçtiğin yer de vakit neyse biliyorsan o vakti esas alırsın. Mesela buradan diyelim ki biz onu genelde örnek veririz. İstanbul'dan Londra'ya gidiyorsun. Akşam vakti diyelim Viyana'nın üzerindeyken sen akşam vakti olmuş Viyana'da. Sen o zaman akşamı kılabilirsin güneş olsa bile. Ya, hava yolculuklarında da böyle tespit edilir.
Peki. Hocam bu oruçta nasıl
aynı yapılır şey. Peki? Aynı şey. Oruçta da aynı.
Eyvallah. Namazlar hangi durumda cem edilir hocam?
Bir de Hanefi mezhebinde iki yerde cem edilir. Bir Arafat'ta bir de Müzdelife'de. Arafat'ta nasıl olur? Ona cemi takdim denilir. Öğle namazı vakti de ikindiyle beraber kılınır. Yani önce öğleyi kılar Arafat'ta. Öğleyi kıldıktan sonra sünnet kılmadan ikindiyi kılar. Tabi burada seferi olup olmamasına göre iki rekat veya dört rekat olarak kılar. Bu bir. İkincisi de Müzdelife'de. Haçta yani bunlar. Müzdelife'de de akşam namazını geciktirir, yatsı namazı vaktinde ikisini beraber kılar. Hanefi mezhebinde bunun dışında namazları cem etme yoktur. Diğer mezheplerde vardır. Şafii mezhebinde var, Maliki mezhebinde var, Hanbeli mezhebinde var. Ve bu cem edilebilir diyen müçtehitlerin ittifak ettiği şey, yani hangi durumlarda cem edilebilir de, ittifak edilen şey yolculuk halidir. Seferilik. Yani bir kimse kendi memleketinde sefer mesafesinden daha uzak bir yere gidiyorsa, o takdirde bu kişi bu mezheplere göre öğle ile ikindiği cem-i takdim veya cem-i tehir. Cem-i takdim demek sonraki vakti öne alarak öncekiyle beraber kılmak. Mesela ikindiği öğle vaktinin peşinde kılmak, öğlenin. Cem-i tehir de önceki namazı vaktinde kılmayıp sonrakinin vaktinde kılmak. Mesela öğleyin yola devam ediyor. İkindi vakti girmiş. Öğleyi kılmamış yolda. Önce öğleyi sonra ikindiyi kılıyor. Aynı şey akşamla yatsıda söz konusu. Buralarda yapılabilir diğer mezheplere göre ama Hanefi mezhebinde bunların hiçbirisi caiz değildir. Normal vaktinde kılması gerekir ama tabii zamanımızda biraz böyle farklı mezheplerin görüşleri anlatıldı, yayıldı, öğrenildi ve eğer kişi, yani şu tavsiye ediliyor, eğer kişi diyelim ki öğle vakti gittiği ot araba mola vermiş. Biliyor ki ikindi vakti mola vermeyecek. O zaman öğleyi ikindiyi öne alarak öğleyinin peşinde ikindiyi kılabilir. O diğer mezheplere göre diyoruz. Veya aynı şey ters olabilir. Yani öğlen durmuyor da ikindi vakti duruyor. O zaman öğleyi vaktinde kılmaz. Niyet eder. ben bunu geciktireceğim, tehir edeceğim diye ikindiyle beraber ikindi vaktinde kılar. Akşam da yatsıda da aynı şeye uyar. Ama bu söylediklerimiz genelde tavsiye olarak, eğer direksiyon senin elinde değilse ama kendi özel aracınla gidiyorsan istediğin yerde durur, namazını kılabilirsin. Dolayısıyla kendi aracıyla giden kişi Hanefi mezhebidense eğer, Hanefi mezhebinin hareket şeyini uygulamalı.
Eyvallah hocam. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum dinleyicilerimiz adına da sizlere. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Son olarak WhatsApp hattımızı hatırlatalım efendim. 0537 734 4848 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilir, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bizler de kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar'a bu soruları sorar, cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz efendim diyelim. Ve bir sonraki programda buluşuncaya dek sizleri Allah'a emanet edelim. Hoşça kalın efendim.